Ayrım 17.
Rorschach mürekkep lekesi testi. İçi dışa yansıtıcı testler arasında en çok kullanılanlardan birisi de Rorschach testidir. Bu bir çeşit çağrışım tekniğidir. Son şekliyle bu test, mürekkep lekelerinden meydana getirilmiş 10 karttan oluşur. Bunlardan 5'i siyah ve beyaz, 5'i de renklidir. Deneye bu kartlar birer birer gösterilir. Bu kartlarda ne gördüğü ve bunların ne olduğu kendisinden sorulur. Çeşitli kişiler bu şekillerde birbirinden ayrı, değişik şeyler görürler. Tıpkı gökte her an değişen bulutlarda insan ve hayvan şekilleri, saray ve bunun gibi şekiller görülebileceği gibi. Denek bu şekilleri anlamlı bütünler olarak yorumlarken, kişiliğinin dikkate değer yanları, gizli, yarı gizli arzuları ve gereksinmeleri, geçmiş yaşantıları, sosyokültürel durumu ortaya çıkar. 1972 yılında Sinop İslah Evi'nde 50 hükümlü genç üzerinde yaptığımız pilot çalışmada Rorschach tekniğinden yararlandık. Bulgularımızın sonuçları şöyle. Kişilikte parçalanma, dissociation yok, %96.5. Ego zayıf ve çok zayıf, %82.6. Algı işlerliği yetersiz, algı fonksiyonunda assimilation yetersiz, %92.9. Düşüncede katılık, rigidite, %46.4. Basma kalıp düşünce yapısı, düşüncede stereotip, %34.3. Kolektif düşünceye katılma yeteneği zayıf, %61.9. Zihinsel ilişki, intellectual contact, yetersiz, %67. Duygu ilişkisi, affective contact, zayıf, %74. Sosyal çevre ile ilişkiler nevrotik, %41.3. Duygusal uyaranlara duyarlı değil, %15.5. Endişe, anksiyete, %3.4. Sıkıntı belirtileri, angois, %67.1. Çocuklaşma, %10.2. Ruhsal ket vurma, ruhi inhibition, %8.5. Dikkat ve çağrışım fonksiyonları yetersiz, %13.7. Bastırma, %5.1. Seksüel bastırma, %8.5. Hipokondriyak belirti, hastalık hastası, %12. Şizoid belirti, %13.7. Basit kişilik yapısı, %22.4. Olgunlaşmamış duygusallık, %5.1. Cinsel saplantı, sexual obsession, %6.8. Çevreye uyumsuzluk, %5.1. Testi uygulayan, deneyin bütün tepkilerini not eder, bu tepkileri standart puanlama esaslarına göre değerlendirir. Böylece deneyin ilgileri, istekleri, duygu hayatının belirgin nitelikleri, kişilik yapısı ve bunun gibi özellikleri konularında yorumlama yaparak bir takım sonuçlara varır. Birçok öteki yansıtıcı testi olduğu gibi, Rorschach testinin de geçerliliği ve güvenilirliği, yani ne derece ölçülmek istenen ögeleri doğrulukla ölçebildiği hala tartışılmaktadır. Bununla birlikte, klinik psikolog ve psikiyatrlar, davranış bozuklukları gösteren uyumsuz kişileri tedaviye başlamadan önce, onların temel ilgilerine, tavırlarına ilişkin kısa zamanda bilgi toplamak amacıyla pek sık Rorschach ve öteki projektif testlerden yararlanmaktadırlar. Aslında kişiliği ölçme araçları, geçerliliği ve güvenilirliği en az olan ölçme araçlarındandır. Bundan ötürü kişilik testlerinin sonuçları yorumlanırken çok ihtiyatlı olmak gerekir. Kullanılan aracın geçerliliği ve sınırlı yanları, deneyin o anda içinde bulunduğu psikolojik durumu dikkate alınmalıdır. Suçlulukta kişilik özellikleri ve psikolojik etkenler. Suçluluğu oluşturan koşullar konusunda kişilik özelliklerini ele alan ilk çalışmalar, yasaları bozan uyumsuz kişilerin genel nüfusu oranını incelemiş ve suçsuz kontrol grubuyla karşılaştırılmasını yapmıştır. Özellikle kurumlara yerleştirilmiş olan suçlular arasında çok sayıda bedensel ve zihinsel kusurları olanlara rastlanmaktadır. Karşılaştırmalı yöntem üzerine kurulu çalışmalar, ilk varsayımların düzenlenmesini gerekli görmüş olmasına karşın, son çalışmalarda dikkati çeken nokta, bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulmamasıdır. Karşılaştırmalı çalışma, deney ve kontrol grubu olmak üzere iki ayrı grubu gerektirir. Bu iki grup, araştırmada kabul olunan değişken ve özellikler açısından birbirine el verdiğince benzemeli ve grup üyelerinin gruplarının en tipik elemanları olmalarına dikkat edilmelidir. Bundan sonra iki grup da bizim kontrolümüz altında olan bağımsız değişkenin etkisiyle değişen bağımlı değişken ele alınarak araştırma yapılır. Bilinen birçok sorgu cetvelleri ya da testler bu çalışmalarda kullanılmıştır. Bunlar Woodward, Turnstone, Bernreuter, Hartstone ve May, Rorschach yöntemi, Minnesota Multiphasic, kişilik envanteri, inventory ve California kişilik testleridir. Schussler ve Cressy, suçlularla ve suçlu olmayanlar arasındaki kişilik farklarını nesnel, objektif kişilik testleri vererek araştırmaya çalışmışlardır. Araştırmacılar sonuçları kronolojik olarak sıraladıklarında hiçbir özelliğin suçlu kişiliğin oluşumunda etkili olmadığını saptamışlardır. Araştırmacılar daha da ileriye giderek suçluluk davranışının kişilik özelliklerinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı ya da kişilik özelliklerinin suçluluk davranışının bir sonucu olarak geliştiği konusunda testlerin bize kesin bir bilgi vermeyeceği görüşünü savunmuşlardır. Martin H. Neumayer, çağdaş toplumda çocuk suçluluğu, Juvenile Delinquency in Modern Society adlı yapıtında, suçluluğun nedenlerini ele alırken önce kişilik faktörlerine değinir. Ona göre kişilik, bireyi birey yapan bütün özelliklerin bir araya gelmesi ve bireyin toplumdaki durumu biçiminde tanımlanır. Bu özelliklerin başlıcaları şöyle özetlenebilir. Fiziksel nitelik ve biyolojik koşullar, renk, yüz, boy, şekil, genel görünüş, sağlık, canlılık ve organik yapı. Anlayış ve zihinsel tepkiler. Duygusal yapı, mizaç, önceden hazırlıklı oluş, predisposition, duygusal özellikler. Sosyal dürtüler, arzular, tutumlar, ilgiler ve alışkanlıklar. Karakter ve ahlaki idealler. Standartlar ve yaşam değerleri, ölçütleri. İfade ve beceri tarzları. Grup içinde bir birey olarak benlik kavramı, onun toplumsal rolü ve statüsü. Kişilik, fizik ve sosyal çevreyle bunlar arasındaki ilişkilerle biçimlendirilir. Psikolog ve psikiyatrlar, başlangıç çalışmalarında kişilik özellik ve koşullarının suçluluğu olanaklı kılabileceğini görmüşlerdir. Onlara göre kişiye yön verme açısından kazanılmış alışkanlıklar ve eğilimlerin etkisi kalıtım faktörlerine oranla daha yaygındır. Psikolojik etkenler fiziksel koşullarla yakından ilgilidir. Sağlık koşulları ve bedensel kusurlar bireyin zihinsel ve duygusal işlevlerine etkide bulunur. Psikosomatik çalışmalar, ruhsal bunalımların organizmada bir takım aksaklıkların doğmasına neden olacağını göstermiştir. Psikolojik etkenler, suçluluğu da içine alacak bir biçimde büyük bir sınıflandırma yapıldığında şu şekilde gruplandırılmıştır. Zihinsel yetersizlik ve gerilik, psikonevrozlar, psikoz ve bunların neden oldukları kişilik bozuklukları, duygusal gerginlikler ve tüm anormallik alanını içine alan uyum bozuklukları. Duygusal çatışma. Suç, bilinçaltına itilen arzu ve isteklerin simgesel ifadesi midir? Hiçbir insan davranışı yoktur ki kısa bir süre içinde ansızın oluşsun. Tıpkı tohumun atılması, onun kök salıp meyve vermesi olayında olduğu gibi kişilik yapısı da giderek bir gelişim gösterir. İncelendiği sırada suçlunun kişilik yapısıyla işlediği suçlar uzun ve karmaşık bir gelişim sürecinin ürünleridir. kişilik gelişimini izlemek üzere psikanaliz yöntemi kullanılır. Psikanalitik ve psikiyatrik okulun temsilcileri, zihinsel ve duygusal bozuklukları suçluluğu oluşturan dinamik ögeler olarak görürler. Birçok araştırıcı, zihinsel ve duygusal bozuklukları kriminolojik kurama temel olarak kabul etmiş ve bu konuda geniş bir literatür ortaya koymuştur. Freud, Adler, Jung ve Rank, suçlu davranışa ilişkin olarak ortaya koydukları kuram ve varsayımlarda hem çocuk suçluluğuna hem de yetişkin suçluluğuna değinmişlerdir. Suçluluğun Freudçu açıklamaları, asıl davranış kuramı konusunda güç kazanmıştır. Zihni çatışma, mental conflict, kişiliğin uyumsuz ögeleri olarak gelişir ve bilinçaltına itilir. Ne var ki, engellenen eğilimler varlıklarını sürdürmeye devam ederler ve kendilerini yüzeye çıkaracak dolaylı bir ifade aramaya çalışırlar. İşte bu yöntemi yönetecek olan da normalden sapan davranıştır. Psikiyatr ve psikanalistler suçlu davranışı açıklarken zihni çatışmaları, içe itilmiş arzuları ve diğer güdülendirilen, motive edilen eğilimlerle davranışın simgesel biçimi olan suçluluğu ele alırlar. Çocuk suçluluğuyla ilgili olarak bireysel görüşü ortaya atanlar Bronner ve Suçlu Birey The Individual Delinquent adlı çalışmasıyla Healy olmuştur. Healy çalışmasında bireyin sorunun merkezi olduğunu ve birçok alanda başarılı görünen tıp, psikoloji, sosyoloji uzmanlarının bireyin suç işlemesini önleme konusunda zorluğa düştüklerini belirtmiştir. Healy ve Bronner'ın öteki çalışmalarında aile tarihçesiyle diğer çevresel etkenlere önem vermişlerdir. Ancak onların üzerinde durdukları nokta, doyum sağlanmamış insan tepkileriyle karşılaştıklarında arzu ve eğilimlerin nasıl bir yön izleyeceği, yetersiz hissedişler, doyum yerini alabilecek etkenler ve nihayet normalden sapan davranışın gerisinde güdülenmelerin, motivasyonların altında yer alan suçluluk kavramının kabulüdür. Onlara göre suçlu, istekleri yerine getirilmeyen tipik bir çocuğu andırır. Bu duygusal gerilim, stres sonucu çocuk, suçluluğa başvurma ya da suçlu çetelerine katılma gibi çeşitli yollarla yardım arar. Gerçekten suçlu bireyde kırıklıktan, frustrasyondan kaçar ya da tepkiyi suçlulukta arar. Bir başka deyişle suç yoluyla tepkide bulunmayı dener. Alexander ve Healy çeşitli kırıklık ya da iç çatışması, inner conflict belirtileri olan 7 vakadan söz etmişler ve doyum kavramının yer değiştirmesi, başka yöne kanalize edilmesiyle güdülenmelerin gizlenmesini suçluluk davranışının önemli bir nedeni olarak ortaya koymuşlardır. Onlara göre sık sık yinelenen bir hırsızlık, eziyet içindeki bir ruhun suça dönüşümü ve kişinin kendisini olduğundan özgür, korkusuz ve üstün bir birey biçiminde göstermesidir. İnsan dıştan gelen uyarımlara tepkide bulunan, onlara yanıt veren bir varlıktır. İşte insanın davranışları tüm bu yanıtların toplamıdır. Bu evrelerden herhangi birinde görülen aksaklık ya da bozukluk normal tavır ve hareketten sapmayı belirtir. Psikanalitik okula göre suç, önlenmiş bir kompleksin imgesi olarak düşünülmektedir. İçe itilen eğilimler bilinç alanına çıkıp eylem haline gelmezler. Çoğunlukla kılık değiştirerek ya da yollarından saparak yeniden ortaya çıkarlar. İçe atılmış bilinç altında var olan kompleks, bireyde onu çevreden gelen uyarımlara belirli bir biçimde tepki göstermeye yöneltir. Böylece suç, kompleksli kişi için bir tür güvenlik sübabı olmaktadır. Porot, bireyde gizli halde bulunup da bir gün suçla sonuçlanan tepkiyi ondaki bir takım kompleks ve itilimlere bağlı olarak açıklar. Psikanalitik okul suçla sonuçlanan kişisel ruhsal çatışmayı toplumsal bakımdan yasaklanmış olan şeye karşı gelmek, onu yok etmek biçiminde yorumlar. Hessner'da göre suçlu kendisine çalmak, saldırmak, öldürmek hakkını tanımaktadır. Suç, bireyi vicdan azabına uğratacak yerde sakinleştirmektedir. Her insanda çocukluk arzuları canlı kalır. Bilinç dışının arzuları sınırsızdır. Bu nedenle eğilimler arasında sadist ve saldırgan olanlar ve ilkel olan arzular vardır. Yetişkin yaşamında bunlar genellikle bilinç dışında kalır. Çünkü ego onları bilinç alanının dışında tutar. Bu baş kaldırıcı çocuksu içgüdüler, eylemler halinde kendilerini gerçekleştirme olanağını bulurlar. İd, içgüdü doğasında bulunan bu arzular ne birbiriyle uyum halindedir ne de dış gerçekliği hesaba katarlar. Ego, kişiliğin temsil edici, bütünleyici bölümüdür. İd'in temel eğilimlerini uyumlu biçime dönüştürür. Süperego ise dış gerçekliğin toplumun kurallarını temsil eder. Toplumun kurallarına karşı saygısı olmayan anne ve baba tarafından büyütülen çocukta oluşan süperegoda da eksiklikler görülebilecektir. Bu eksiklik bazen gizli kalacak ve koşullara göre ileride ortaya çıkabilecektir. Eichhorn, suçluluk davranışının disosyal, dissocial adını alabileceğini söyler. Disosyal davranış, ruhsal süreçlerin uyumlu bir biçimde işlemediklerini gösteren, bu uyumsuzluğun belirtisi olan davranıştır. Eichhorn'a göre suçluluk dinamik bir ifadedir. Bu ruhsal güçlerin karşılıklı gruplaşması, disosyal davranış adını verdiğimiz sapmanın nedeni olabilir. Eichhorn, ruhsal enerjilerin akış yolu bulamayınca bir süre sonra yeni belirtilerin ortaya çıkabileceğine işaret etmektedir. Bu belirtilerin yinelenmesi disosyal davranışı daha da kökleştirebilecektir. Değişen toplumda suç, Crime in a Changing Society adlı yapıtında Howard Jones, bilinç dışı güdülerle suçluluğu ele alarak görüşünü şöyle dile getirmiştir. Şimdiki ruhsal durumumuzda ilk çocukluk yıllarının etkisi ve yine o dönemin ilkel yapısıyla uygar toplum kuralları arasındaki çatışmanın önemi büyüktür. Burada önemli olan bireyin biyolojik doğasında var olan ruhsal gerginliktir. Freud, suçlu davranışın biçimlenmesinde bilinç dışı güdülerinin rolünün önemini belirler. Hırsızlık yapan bir çocuk, yiyecek ya da para çalarken yalnızca fizyolojik gereksinmelerini gidermek için çalmamakta, belki de sevgi eksikliğini gidermek üzere bu yola başvurmaktadır. Bu varsayımı şu şekilde formüle edebiliriz. Siz bana yeterince sevgi vermediniz. Bu nedenle onu ben kendi olanaklarımla almalıyım. Çocuklukta kırıklık, genellikle çocuğun kendi içinde oluşan bir öfke biçiminde görülür. Bunu yaratan çoğunlukla anne babadır. Çocuk, kendisine bakan ve bir takım fizyolojik gereksinmelerini gideren annesinde sevgi aramaktadır. Bu sevgiyi bulamayan çocuk için doğrudan saldırganlık yasaklanmıştır. Böylece kızma, öfke gibi duygular içe itilmektedir. Bunlar, bilinç dışına ait ve ifade edilemeyen kavramlardır. Kırıklıklar aşırı derecede artarsa, birey nörotik bir yapıya bürünür ve hedefini aile dışında arar. İşte bu iç çatışmanın çeşitli ifade yolları vardır ve bunlardan biri de suçtur. Uyum ve davranış bozuklukları. Her suçluluk türü toplumsal ilişki ve denetimin farklı derecelerini yansıtır. Uyum, bireyin sahip olduğu özelliklerinin kendi benliğiyle içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu ilişkiyi sürdürebilmesi şeklinde tanımlanabilir. Çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için en uygun çevre, birçok sorunun çözülüp engellerin aşılmasıyla olumlu etkisini sürdürür. Olumlu çevreyi yaratmak, güven veren, anlayışlı, sevgi dolu yaklaşımlara bağlıdır. Bu çevreyi bulamayan çocuk güvensiz olur. Karmaşık duygu, düşünce ve çelişkiler içinde bunalır. Kimsenin kendisini sevmediği, istemediği kuşkusuna kapılır. Kimseye inanmaz ve güvenmez. Büyüklerin ilgisini çekmek için gereksiz davranışlar yapar. Bunlar bir sınırdan sonra çocuğun çevreye uyumunu bozar. Bu tür bozuklukların başında sürekli hırçınlık, sinirlilik, geçimsizlik, yalancılık, kavgacılık, söz dinlememe, kaygı ve korku hali gelir. Yaş büyüdükçe bu tür davranışlar çevreye ve topluma uyum bozukluğu şekline dönüşür. Evden, okuldan kaçma, hırsızlık, yangın çıkarma, sürekli baş kaldırma, tüm kuralları çiğneme ve saldırganlık görülebilir. Hatta çocuk ve gençlerde türlü suçlara neden olur. Bunlar arasında hırsızlık, yan kesicilik, araba hırsızlığı, alkol, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanma, kavga, tahrip, bıçak ve tabanca taşıma, dövme, yaralama, öldürme gibi hafiften ağıra giden birçok suç yer alır. Ivy Bennett, Suçlu ve Nevrotik Çocuklar, Delinquent and Neurotic Children adlı yapıtında suçluluk davranışının karakteristiklerini şöyle sıralar. Aşırı derecede itaatsizlik ve karşı koyma. Anne babaya itaatsizlik ve direnme sorunu, çocuğun disiplin karşısındaki inatçı tutumu, anne babanın hatalı yöntemi ve onu tahrik etmesi gibi çocuğu zorlu çocuk haline getiren bir takım faktörlerin etkisiyle doğabilir. Eli avuca sığmaz olmak. Bu tür çocuklar otoriteye baş kaldırmayı adet haline getiren, problem çocuklar konusunda deneyimi olan insanların bile kontrol edemediği tiplerdir. Anne babaya, otoriteye, öğretmenlere düşman olma. Bu gruba giren çocuklar, anne babadan güvenlik kuvvetlerine kadar otoriteyi temsil eden herkese ve kabul edilen sosyal kurallara karşı gelme eğilimi gösterirler. Ancak bu, kimisinde sinsice, kimisinde açıkça görülür. Yalancılık. Burada uydurma sözler anlatma, öyküler icat etme ya da kendi yararına bazı şeyleri reddetme gibi hayali yalandan daha önemli yalanlar söz konusudur. Bu tür yalan, bir takım bencilce sonuçlar elde etme amacıyla bilerek ya da isteyerek başkalarını aldatmaktır. Bu anlamdaki yalancılığın kendini kontrol edememek ve aşırı bencillikle çok yakından bir ilgisi vardır. Alışkanlık halinde yalan söyleyen çocukların kişiliklerinde bu iki özellik bulunur. Bu durum çocukların eğitimlerinde onları toplumsallaştırma işinin gerektiği gibi başarılamadığının işaretidir. Bir başka deyişle çocuk, başkalarının hak ve çıkarlarına hiç olmazsa kendisininki kadar değer vermesini öğrenememiştir. Bir tür aldatma olan derste kopya çekmekle bencillik arasında sıkı bir bağlantı vardır. Yine yalancılık, hırsızlık, okuldan kaçmak gibi davranış bozukluklarıyla yakından ilgilidir. Bu tür çocuklar ceza tehlikesinden korunabilmek için çekinmeden yalana başvurur. Olanı olduğu gibi değil de büyüklerin istedikleri gibi göstermekten çekinmezler. Sıradan yalancılıkla yalancılığı hastalık haline getirme durumu arasındaki fark şöyledir. Olağan yalancılıkta gerçek bencilce bir sonuca varmak için bilerek söylenir. Marazi yalancılıktaysa birey hiç olmazsa görünüşte çıkar peşinde değildir. Olmayacak şeyler anlatmak, olanı abartmak, hayret verici şeyler söyleyerek çevresindekilerin şaşkınlığını uyandırmak kendi içinde de bir zevk vermektedir. Şiddetli aşağılık duygusu olanlar, söyledikleri sistemli yalanlarla bu duyguyu ödünleyip yatıştırmak isterler. Yalancılık olayı çevresel ilişkilerle birlikte ele alınmalıdır. Önce çocukta yalancılığın gelişmesini kolaylaştıran nedenlerin bulunması gerekir. Sonra da aile çevresiyle işbirliği yapılıp çocuğa doğruluğun yararları, getireceği haz ve avantajlar elle tutulur biçimde öğretilmelidir.